Ayrım 3. Ayrımcılık yasağı, eğitim rehberi. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 19. Ayrımcılık yasağının uluslararası hukuktaki kaynakları ve denetim usulleri. Uluslararası kaynaklar. İnsan haklarının ve özellikle ayrımcılık yasağının yürürlükteki hukukun bir parçası olması sürecinde uluslararası sözleşmelerin etkisi büyüktür. Bunun altında yatan sebeplerden biri, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan ahde vefa, pacta sunt servanda ilkesidir. Bu ilke gereği uluslararası hukukun öznesi olan devletler tarafı oldukları sözleşmelere uygun hareket etme taahhüdünde bulunur. Bu çerçevede uluslararası sözleşmeler taraf olan devletlere öncelikle sözleşme hükümlerine uygun bazı düzenlemeler yapma yükümlülüğünü getirir. Bir uluslararası sözleşmeyi onaylamış bir devletin yasama organı, sözleşmeye aykırı yasaları kaldırma ve antlaşmaya uygun yasaları kabul etme yükümlülüğü altındadır. İnsan hakları alanında çok sayıda uluslararası sözleşme ve tavsiye niteliğinde karar mevcuttur. İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda, bu ihlalin gerçekleştiği ülkedeki yetkililer uluslararası düzeyde kınanır, gerekli önlemleri alma yönünde uyarılır, yetkililere baskı yapılır. Aşağıda öncelikle uluslararası hukukun kaynakları üzerinde kısaca durulacaktır. Bu rehberde Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler üzerinde durulmaktadır. Ayrımcılık yasağı ile ilgili hükümler içeren sözleşmeler içerisinde Türkiye'nin henüz taraf olmadığı bazı sözleşmeler şunlardır. Bilişim Suçları Sözleşmesi, bu sözleşmeyi ek bilgisayar sistemleri yoluyla gerçekleştirilmiş ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren eylemlerin suç sayılması ile ilgili siber suçlara dair sözleşmeye ek protokol. Eğitimde ayrımcılığa karşı UNESCO Sözleşmesi, Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, Ulusal Azınlıkların Korunmasına dair Çerçeve Sözleşme. Uluslararası Sözleşmeler ve Şartlar. Uluslararası hukukun kaynakları arasında başta uluslararası sözleşmeler yer alır. Antlaşma, sözleşme, misak vesaire ki isimlerle ifade edilen bu belgeler devletler açısından hukuken bağlayıcıdır. Sözleşmelere ek olarak getirilen ihtiyari protokoller de hukuksal açıdan bağlayıcıdır. 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayınlanması, insan hakları alanında ülkelerin iç hukuklarını oldukça etkilemiştir. Beyannamenin ardından ortaya çıkan medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, ikiz sözleşmeler, insan hakları hukukunun ana kaynakları olarak kabul edilir. Bu süreçte bölgesel nitelikte de çok sayıda uluslararası sözleşme ve belge ortaya çıkmıştır. Bildirgeler ve tavsiye kararları. Hükümetler arası kuruluşların organları tarafından yayımlanan bildirgeler ve tavsiyeler de uluslararası insan hakları hukukunun kaynakları arasında yer alır. Bunların başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gelir. Bunun dışında temel ilkeler, rehber kurallar gibi farklı isimler altında yayınlanmış çok sayıda belge mevcuttur. Sözleşme biçiminde ortaya çıkmayan belgelerin hukuken bağlayıcılığı tartışma konusudur. Ancak bildirge ya da tavsiye kararı şeklinde ortaya çıkan belgeler, sonraki dönemde ortaya çıkan sözleşme niteliğindeki belgelere ışık tutmaktadır. Hükümetler arası örgütlerin kararları. Hükümetler arası örgütler doğrudan veya dolaylı olarak insan hakları konulu bir dizi karar almaktadır. Bu kararlar insan hakları standartlarının oluşumuna ve güçlenmesine katkıda bulunur. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi gibi örgütler her yıl çok sayıda karar alır. Bu şekilde ortaya çıkan kurallar genellikle siyasi nitelikte olup devletlerin insan hakları konusunda yükümlülüklerini ortaya koyar. İnsan hakları ile ilgili bazı uluslararası belgeler ise yükümlülükler bakımından hükümetlerden ziyade doğrudan kurumlar ya da bireyler yönünden düzenleme yapar. Yargı organlarının ve yargısal nitelikte sayılabilecek organların kararları. Uluslararası sözleşmelerin uygulamasını denetlemek için çok sayıda denetim mekanizması oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler sisteminde oluşturulan denetim mekanizmaları sonucu ortaya çıkan kararlarla uluslararası standartlar oluşur. Bu kararlar bağlayıcılıkları tartışılır olsa da uluslararası insan hakları hukukuna, özellikle sözleşmelerin nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiğine işaret etmek suretiyle katkıda bulunur. Yine Birleşmiş Milletler sisteminde ortaya çıkan genel yorumlar ve o Avrupa Sosyal Şartı kapsamında ortaya çıkan sonuçlar bu anlamda oldukça önemlidir. Özellikle genel yorumlar ile sözleşme metinleri güncelleştirilebilmekte ve hatta güncel yorumlarla hakların kapsamı genişleyebilmektedir. Yukarıda kısaca açıklanan ve yargısal nitelikte olmayan denetim mekanizmaları yanında Avrupa'da ve Amerika'da ilk kuşak hakların denetimi açısından yargı organları da oluşturulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu şekilde ortaya çıkmış dünyadaki en etkili denetim mekanizmasıdır. Uluslararası denetim usulleri. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kabul edilmiş uluslararası sözleşmeler aracılığıyla birçok bölgesel ve küresel insan hakları koruma mekanizması oluşturulmuştur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Konseyi, Amerikan Devletler Örgütü ve Afrika Birliği gibi hükümetler arası örgütler kendi yapıları içerisinde bazı denetim ve koruma mekanizmaları oluşturmuştur. Bu rehberde Türkiye'nin imzaladığı ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bakımından Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi ve uzun süredir uyum çalışmalarının yürütüldüğü ve ayrımcılık yasağının da bu uyum çalışmalarının bir parçası olduğu AB tarafından getirilen standartlara ve oluşturan koruma mekanizmalarına değinilecektir. Raporlara dayalı denetim. Uluslararası sözleşmelerde öngörülen temel denetim yollarının başında raporlara dayalı denetim gelir. Bazı sözleşmeler bakımından her taraf devlet, sözleşme hükümlerini hayata geçirmek için aldığı yasal, yargısal, idari ve değer tedbirleri ve kaydedilen gelişmeleri içeren bir raporu, o sözleşme tarafından oluşturulan denetim organına sunmak zorundadır. Bu raporlar başlangıç raporu, dönemsel rapor, ek rapor gibi isimler taşımaktadır. Sözleşmeler tarafından oluşturulan denetim organları taraf devletlerce sunulan bu raporları inceler, taraf devlet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları veya gönderdikleri bilgiler ışığında bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonucunda o devletin sözleşmede yer alan hakları ne derece hayata geçirdiğini, eksiklikleri ve tavsiyeleri içeren bir karar alır. STK'ların uluslararası sözleşmeler gereğince devletlerin sundukları raporlara paralel olarak hazırladıkları ve gölge rapor olarak adlandırılan raporlar, komiteler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturur. Bireysel veya toplu şikayetlere dayalı denetim. Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen bir diğer denetim usulü ise bireysel ve toplu şikayetlere dayalı denetimdir. Sözleşmelerce kurulan denetim organları bu başvuruları incelemekle yetkilidir. Bazı sözleşmelerde başvuru gerçek veya tüzel kişilerce bireysel olarak yapılabilirken, bazı sözleşmelerde sendikalar ya da STK'lar toplu şikayet başvurusunda bulunabilir. Bu yola başvurmada bazı usulî şartlar aranmaktadır. Bunlar şöyledir. Başvurunun, başvurucunun kim olduğu belli olacak şekilde yazılı olarak yapılması. Tüm etkili iç hukuk yollarının tüketilmiş olması. Başvuru için belli bir süre öngörülmüşse o süre içinde başvuru yapılmış olması. Başvurunun o sözleşmede yer alan haklardan biri veya birkaçının ihlaliyle ilgili olması. Aynı konuda başka bir uluslararası denetim mekanizmasına başvuru yapılmamış olması. Başvuru hakkının kötüye kullanılmaması. Sözleşmede yer alan hakların ihlalinin taraf devlet sözleşmeye taraf olduktan sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması. Aleyhine başvuru yapılan devletin o sözleşmeye taraf olması. Taraf devletin ihlal edildiği iddia edilen hak ile ilgili çekincesinin olmaması. Bireysel ve toplu şikayet başvurularında öncelikle başvuruların kabul edilebilir olup olmadıkları incelenir. Başvuru kabul edilebilir bulunursa olayın esasına girilerek başvuru incelenir. Başvuru ile ilgili olarak taraflardan bilgi alınır ve başvuru hakkında karar verilir. Kabul edilebilirliğe ve esasa ilişkin kararlar, kararı alan organ tarafından kamuoyuna açıklanır. Denetimi yapan organ bir komite ise kararları hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte etkilidir. Kararı veren organ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir mahkeme ise kararlar hukuken bağlayıcıdır ve taraf devletler kararı yerine getirmekle yükümlüdür. Bireysel veya toplu şikayet başvurusunun en etkili denetim yoludur. Soruşturmaya dayalı denetim. Bireysel veya toplu şikayet başvurusundan farklı olarak soruşturmaya dayalı denetim yönetimi kişiler tarafından harekete geçirilmez. Soruşturma, bir taraf devletin sözleşmedeki hakları ciddi ve sistematik bir şekilde ihlal ettiği yönünde güvenilir bilgi alındığı durumlarda başlatılabilir. Ancak bir devlet aleyhinde soruşturma yapılabilmesi, o devletin soruşturma usulünü kabul etmiş olmasına bağlıdır. Denetim organları tüm bulgular incelendikten sonra tespit edilen ihlaller ile bu ihlallerin giderilmesine yönelik görüş ve tavsiyelerini taraf devlete iletir. Birleşmiş Milletler ve Ayrımcılık Yasağı. İkinci Dünya Savaşı sonrası insan hakları açısından atılım yılları olmuş ve giderek insan haklarının uluslararası alanda korunması fikri benimsenmiştir. Birleşmiş Milletler Şartı, BM'nin kuruluş süresince 26 Haziran 1945 tarihinde kabul edilmiştir. BM şartı içerdiği hükümlerde ayrımcılık yasağına da yer vermiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını güvenceye almak üzere kurulan BM'nin kabul ettiği beyanname, insan hakları ile ilgili ilk uluslararası belgedir. Beyannamede de ayrımcılık yasağı düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler çerçevesinde kabul edilen insan hakları sözleşmeleri ile öngörülen insan hakları yükümlülüklerinin hayata geçirilmesini izlemek amacıyla çok sayıda komite oluşturulmuştur. Bu komiteler kuruluşlarını düzenleyen uluslararası sözleşmenin adıyla anılmaktadır. Bu denetim organları yukarıda belirtilen denetim usullerinin bir veya birkaçını birlikte yerine getirerek işlevlerini gerçekleştirmeye çalışır. Komitelerin vermiş olduğu kararlar mahkeme kararları ile aynı nitelikte değildir ve yargısal benzeri kararlar olarak değerlendirilir. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden sonra kabul edilen temel insan hakları sözleşmelerinden ilkidir. Özel olarak ırk ayrımcılığına yönelik bir sözleşmedir. Sözleşmenin birinci maddesinde ırk ayrımcılığı, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamın herhangi bir alanında, insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih olarak tanımlanır. Sözleşmenin üçüncü maddesinde ırksal ayrımcılık ve apartheid politikaları, dördüncü maddesinde ırkçı propaganda ve faaliyetler yasaklanır. Beşinci maddede oldukça kapsamlı şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar düzenlenir. Sözleşmenin altıncı maddesi ise etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkına yer verir. Sözleşme Türkiye tarafından 1972 yılında imzalanmış ve 2002 yılında iki beyan ve bir çekince ile onaylanmıştır. 22. maddeye konan çekince, Türkiye'nin taraf olduğu ihtilafların Uluslararası Adalet Divanı'na sadece kendi rızasıyla götürülebilmesi sonucunu doğurur. Sözleşme kapsamında bireysel başvuruda bulunabilmesi için taraf devletlerin sözleşmenin 14. maddesi kapsamında bir beyanda bulunmuş olması gerekir. Türkiye bu şekilde bir beyanda bulunmamıştır ve bu sebeple Türkiye'den komiteye bireysel başvuru yolu kapalıdır. Sözleşmenin uygulanmasının denetime dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi. Yetkileri. Genel yorum yayımlama, bireysel başvuruları ve devlet başvurularını kabul etme, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama. Türkiye'nin durumu. Türkiye, komitenin bireysel başvuruları inceleme yetkisini tanımamıştır. Sözleşme kapsamında ilk raporunu 2007 yılında sunmuştur. Rapor, 2009 yılı Mart ayında komite tarafından değerlendirilmiş, olumlu olarak değerlendirilen konular yanında önemli eksiklikler de tespit edilmiştir. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme birinci kuşak hakları düzenler. Sözleşmenin ikinci maddesi ayrımcılığı sözleşmede bu korunan haklarla sınırlı olarak yasaklar. Sözleşmede koruma altına alınmamış olsa dahi ulusal mevzuatın düzenlediği her hak bakımından ayrımcılık 26. madde kapsamında yasaklanır. Sözleşmenin 3. maddesi kadın ve erkeğin medeni ve siyasi haklar açısından eşitliğini ifade ederken, 4. madde hakların sınırlandırıldığı durumlara ilişkin ayrımcılık yasağını, 23. madde evlilik kapsamında eşler arasında eşitliği, 24. madde çocuklara ilişkin ayrımcılık yasağını, 25. madde seçme ve seçilme hakkında eşitliği, 27. madde azınlık hakları kapsamında din, dil ve kültürel haklarda eşitliği ortaya koyar. Sözleşmeye ek olarak bugüne kadar iki ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Bu protokoller, İnsan Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru yolunu düzenleyen medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye ek ihtiyari protokol ile ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye ek ikinci ihtiyari protokoldür. Türkiye sözleşmeye 2003 yılında ek ihtiyari protokole birinci protokol 2006 yılında taraf olmuş ve sözleşmenin onaylanması sırasında etnik, dini ve dilsel azınlıklara ilişkin 27. maddeye çekince koymuştur. Türkiye, ek ihtiyari protokole taraf olurken, yasalar önünde eşitlik ve ayrımcılık yasağına yer veren 26. madde ile ilgili başvurularda sadece sözleşmede yer verilen haklara ilişkin başvuruları tanıyacağını belirtmiştir. Ancak sözleşmenin uygulanmasını denetlemekle yetkili İnsan Hakları Komitesi'nin 24 nolu genel yorumuna bakıldığında, komitenin bu tür çekinceleri geçerli bulmadığı görülür. Eğer bir devlet sözleşmeye taraf olurken bir hükme çekince koymadıysa, daha sonra ek ihtiyari protokole taraf olurken o hükmü komite denetiminden çıkartmak üzere çekince koyamaz. Bu halde Türkiye sözleşmeye taraf olurken 26. maddeye çekince koymadığından, ek ihtiyari protokole taraf olurken 26. maddenin denetim kapsamını sınırlamak üzere koyduğu çekince geçersizdir. Bu nedenle de medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme kapsamında olmayan, ancak ulusal mevzuat bakımından koruma altına alınmış her hak, örneğin çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı gibi, İnsan Hakları Komitesi'ne ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla başvurmak mümkündür. İnsan Hakları Komitesi kararı. Hollanda. İnsan Hakları Komitesi, Hollanda'ya karşı yapılmış bir başvuruda sözleşmenin 26. maddesinde belirtilen ayrımcılık yasağının ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunması noktasında da geçerli olduğunu belirtmiştir. Komite bu kararında sözleşmenin 26. maddesi her ne kadar bir devleti sosyal güvenlik hakkını gerçekleştirmek için zorlanmasa da, bu hak bir kere gerçekleştikten sonra taraf devletin bu konuda ayrımcılık yapamayacağını ifade etmiştir. Komite, sosyal güvenlik hakkı açısından evli kadın, evli olmayan kadın ayrımı yapılmasının ayrımcılık teşkil ettiğine karar vermiştir. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, İnsan Hakları Komitesi. Yetkileri. Genel yorum yayımlama, bireysel başvuruları ve devlet başvurularını kabul etme, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama. Türkiye'nin durumu. Ek ihtiyari protokole taraf olduğundan Türkiye aleyhine bireysel başvuru yapılabilmektedir. Türkiye İnsan Hakları Komitesi'ne sunması gereken dönemsel raporlardan ilkini, sunması gereken tarihin üzerinden 6 yılı aşkın bir süre geçmesine karşın henüz sunmamıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında temel belge niteliğindedir. Sözleşmede başta ayrımcılığı genel olarak düzenleyen ikinci madde olmak üzere kadın erkek eşitliğinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar açısından da vurgulandığı, üçüncü madde, eşit işe eşit ücret ilkesinin düzenlendiği yedinci maddenin dördüncü fıkrası, eğitim hakkının düzenlendiği 13. madde ayrımcılığı yasaklamaktadır. Sözleşme Türkiye tarafından 2003 yılında onaylanmış, ek protokol ise henüz imzalanmamış ve onaylanmamıştır. Türkiye, sözleşmenin onaylanması sırasında eğitim hakkına ilişkin 13. maddenin 3. ve 4. fıkralarına çekince koymuştur. Bu çekince ile ebeveynlerin çocuklarına devlet okulları dışında okul seçme hakkı ile inançlarına uygun dini ve ahlaki eğitim verme hakkının kapsamı sınırlandırılmıştır. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi. Yetkileri. Genel yorum yayımlama, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama. Komiteye bireysel başvuru yolu ile öngören bir ihtiyari protokol kabul edilmişse de söz konusu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Türkiye'nin durumu. Türkiye, sözleşme kapsamında ilk raporunu 2008 yılında sunmuştur ve bu rapora dair değerlendirme 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecektir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından kadın hakları alanında kabul edilen temel sözleşmedir. İster devlet, ister özel şahıslar tarafından olsun, kadınlara karşı yapılan her türden ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan ve kadınlara yönelik ayrımcılığı bir insan hakları sorunu olarak gören bağlayıcı bir uluslararası belgedir. Türkiye, sözleşmeye 1985 yılında, ek protokole ise 2002 yılında taraf olmuştur. Sözleşmenin birinci maddesinde kadınlara karşı ayrımcılık, kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya diğer sahalardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan bir cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama olarak tanımlanmıştır. Sözleşme kapsamında düzenlenen diğer konular şunlardır. Devletin ayrımcılıkla mücadele için geliştireceği politikalar, temel hak ve özgürlüklerin korunması, geçici ve özel önlemler, ayrımcı önyargı, gelenek ve uygulamaların ortadan kaldırılması, kadın ticaretinin engellenmesi ve fuhuş yoluyla istismara son verilmesi, siyasi ve sosyal yaşama katılım, temsilde eşitlik, uyrukluk kazanmada eşitlik, eğitimde ayrımcılık yasağı, istihdamda ayrımcılık yasağı, sağlık hakkı ve ayrımcılık yasağı, ekonomik ve sosyal yaşamda ayrımcılık yasağı, kırsal kesimde yaşayan kadınların hakları, hukuki koruma ve eşit yasalaklar, evlilik ve aile hayatı. Sözleşmenin uygulanmasının denetimine dair bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Denetim mekanizması, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi komitesi. Yetkileri: genel tavsiye yayımlama, bireysel başvuruları kabul etme, ülke raporlarına ilişkin sonuç gözlemleri yayımlama, bir taraf devletin sözleşmeyi sistematik ve ağır biçimde ihlal etmesi halinde kendiliğinden harekete geçerek inceleme yetkisini kullanabilir. Türkiye'nin durumu: İhtiyari protokole taraf olduğundan Türkiye aleyhine bireysel başvuru yapılabilmektedir. Türkiye'nin bugüne dek sunmuş olduğu 4 rapor, komite tarafından sırasıyla 1990, 1997, 2005 ve 2010 yıllarında ele alınmıştır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 27.